Ayrım 8, İnfaz, David Baldacci, sayfa 91. Kiralık bir oda masanın etrafında oturmuş, bir süredir önlerindeki evraklara ve bilgisayar ekranlarına bakıyorlardı. Sadece erkekler vardı. Davenport ve Jameson Mars'ı sorgulamak üzere hastanedeydiler. Decker yeni aldığı giysilerden birini giymişti. Quantico'da geçirdiği hafta boyunca sabahları erken kalkıp önce spor salonuna sonra koşu pistine gitmişti. Hatta biraz koşmuş, eliptik bisiklette çalışmayı bile göze almış ve sadece Jameson'ın getirdiği yiyecekleri yemişti. Jameson az ve sık yemesini önermişti ona, günde 4-5 öğün. O kadar kiloluydu ki biraz antrenman ve doğru düzgün yemek bile 9 kilo vermesini sağlamıştı. Kemer tokasının dili önceleri ancak birinci deliğe girerken şimdi üçüncü deliğe giriyordu. Pantolonları üstüne bol gelir olmuştu ve hala marazi biçimde obezdi. Milligan onu şöyle bir süzdükten sonra isteksiz bir tavırla ''Decker daha iyi görünüyorsun'' dedi. ''Evet ama pistte üstüme toslama sakın, seni incitmek istemem. Hala yağ tulumuyum çünkü.'' Bu yorum FBI ajanının yüzünde ender görünen bir gülümsemeyi beraberinde getirdi. ''Çaba gösteriyorsun ama aferin.''
''Margaret tamam, şimdi soruşturmayla ilgili ilk bulgulardan ve olasılıklardan söz edelim.'' dedi.
Milligan, ''Alan Tanner artık buralarda yaşamıyor. Nereye taşındığına dair bir kayıt yok. Kimse tanımıyor onu. Texas Üniversitesi'ne baktık, orada okumamış.'' Aradan 20 yıl geçtiği için izini sürmek neredeyse imkansız. Evlenip soyadını değiştirmiş olabilir dedi.
Peki ya şu motel görevlisi adı neydi diye sordu Bogart.
Willis Simon. Onun izini bulduk. 2001 yılında Florida'da kalp krizinden ölmüş.
Bogart, Tanner ve Simon arasında herhangi bir bağlantı var mı diye sordu.
Hayır diye cevap verdi Milligan. Aynı çevrelerde takılmıyorlarmış. Yaş olarak da aralarında çok fark var. Görebildiğim kadarıyla aralarında hiçbir bağlantı yok.
Decker, farz edelim ki yalan söylemeleri için birileri onlara para yedirdi. Böyle bir ödemenin izini sürebilmenin bir yolu var mı dedi.
Milligan tuhaf tuhaf baktı ona. 20 yıl sonra mı? Kullandıkları bankalar artık faaliyette bile değildir muhtemelen. Ayrıca neden yalan söylesinler ki? Yalan söylemeleri için onlara kim para vermiş olabilir?
Şu an için Mars'ın doğruyu söylediğini farz ediyorum. Öyleyse olayların zamanlamasıyla ilgili Mars ile Tanner ve Simon'un ifadelerindeki uyuşmazlığı açıklama getirmek zorundayız.
Milligan başını iki yana salladı.
Mars'ın yalan söyleme ihtimali çok daha büyük bir olasılık bence. Aksi takdirde ortada bir üniversite futbol oyuncusuna karşı düzenlenmiş büyük bir komplo var demektir. Ama ben böyle bir şey için gerekçe göremiyorum.
Bogart araya girdi ama buradayız ve bütün ihtimalleri araştıracağız. Bütün ihtimalleri. Duyduklarından hoşnut olmayan Milligan notlarına baktı. Polisle temasa geçtim. O dönemde görevli memurların çoğu emekliye ayrılmış. Ama o tarihlerde burada olan bir adamla konuştum.
Bogart ne dedi diye sordu.
Buralarda daha önce hiç cinayet işlenmediğini söyledi. Dediğine göre geçmişte soygun, kaybolma, sarhoşların çıkardığı kavgalar, çocukların gezmek için babalarının arabalarını alması, hatta eşek şakası yapmak için komşunun ineğinin çalınması gibi olaylar yaşanmış. Ama bu cinayet vakası bütün kasabayı derinden sarsmış.
Ama Melvin Mars'ı oldukça hızlı biçimde enseleyip tutuklamayı başarmışlar.
Milligan Decker'a şöyle bir baktı. Aleyhine çok kuvvetli deliller vardı, o yüzdendir.
Decker, anne ve babası hakkında şu ana dek ne öğrendik? Lucinda neredeymiş diye sordu.
Milligan önündeki kağıtları karıştırdı. Bulamadım. Kocası gibi onun hakkında da çok fazla bir şey yok.
Dikiş dikmeyi nereden öğrenmiş? Polis raporunda dikiş diktiği yazıyordu. Mars da bugün bilgiyi doğruladı.
Milligan ciddiyetini korumakta zorlanıyordu. Dikiş dikmek mi, gerçekten bilemeyeceğim?
Decker İspanyolca ders de veriyormuş dedi.
Bogart, Texas'ta İspanyolca konuşan çok insan var dedi.
Ama Lucinda'nın Texas'ta olup olmadığını bilmiyoruz diye belirtti Decker. İspanyol asıllı olsa dil olayını anlayabilirdim ama kadın siyahiydi. Milligan, son gördüğümde siyahlar da İspanyolca öğrenebiliyordu Decker dedi. Dikiş dikmeyi de. Decker bu sözleri duymazlıktan gelmedi. Şu an için sadece tahmin yürütüyoruz ve ihtimaller üzerinden gitmek zorundayız. Lucinda tabii ki dikiş dikmeyi ve İspanyolca konuşmayı öğrenebilirdi. Ben nerede ve nasıl öğrendi onu bilmek istiyorum.
Milligan, tamam, bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorsan dedi, gidip kendin araştırabilirsin.
Decker, niyetim de o zaten diye karşılık verdi. Lucinda temizlik hizmeti veren bir şirkette de çalışmış galiba.
Evet, kasabada çeşitli ev ve iş yerlerine gidiyorlarmış.
Çalışkan kadınmış. Ailesiyle ilgili bir bilgi var mı?
Hayır, öyle bir bilgiye ulaşamadım. Kocası için de aynı şey geçerli.
Decker, bu durum size de garip gelmiyor mu diye sordu. Birisinin ailesi ortalarda olmayabilir ama ikisinin de olmaması.
Milligan başını iki yana salladı. Çok uzun zaman önceden söz ediyoruz. Aileler taşınmış olabilir. Herkes kalabalık ailelerden gelmiyor. İnsanlar arada kaynayıp gidebiliyor. İkisiyle de ilgili dikkat çekici tek şey oğulları. Görünen o ki ortada onunla ilgili birçok hikaye dolaşmış. Hem de cinayetlerden önce. Adam müthiş bir sporcuymuş. Çok yazık.
Bogart, Mars ailesiyle ilgili araştırmana devam et dedi. Milligan başıyla onayladı ama çok da hevesli görünmüyordu. Decker, çifteyle vurulup yakıldılar dedi. Neden ikisi birden acaba?
Milligan, kimlik tespitini engellemek amacıyla olduğunu düşünüyorsan öyle değilmiş. Adamın da kadının da kimliği diş kayıtları sayesinde kesin olarak tespit edilmiş diye ekledi.
Decker ısrarla o zaman neden diye sordu. Bogart, sembolik bir eylem olabilir mi diye tahmin yürüttü. Bu işi Mars yapmışsa onları hayatından silmek istemiştir. Annesiyle babasını yakmakla en azından kendi gözünde bunu başarmış oluyor.
Decker, ama Charles Montgomery bu işi kendisinin yaptığını söylüyor dedi. Onunla konuşmam gerek.
O işi ayarladık diye karşılık verdi Bogart.
Decker, Mars'ların evi buraya çok uzak değil dedi.
Haklısın, ev terk edilmiş. Olanlardan sonra kimse orada yaşamak istemedi herhalde.
Decker, ya Mars'ın kaldığını söylediğim otel diye sordu.
Yıkılmış, yerine alışveriş merkezi yapmışlar dedi Milligan.
Peki ya Alan Tanner'ın evi?
Hala yerinde duruyor ama kadın evi terk edeli çok uzun zaman olmuş. O yüzden orada bir şey bulabileceğini pek sanmıyorum.
Decker, insanlar bunun için araştırma yapıyor dedi, gidelim.
Decker odadan çıktıktan sonra Milligan elini Bogart'ın koluna koydu.
Morillo vakasından beklediğimiz sonucu alamayacağımız gibi görünüyor. Oysa bu vakadan çok daha fazla umut vaat eden dosyalarca vaka var önümüzde.
Bogart, aslına bakarsan daha yeni başladık dedi.
Milligan elini geri çekerek Decker'a çok fazla güveniyorsun dedi.
Evet öyle, çünkü o güveni hak ediyor.
Bogart Decker'ın peşinden odadan dışarıya çıktı. Milligan da isteksizce onu takip etti.
14. Bölüm. Ev yabani otlar ve bol yapraklı ağaçların arasında kalan çorak arazide kaybolmuş görünüyordu. Arap saçına dönmüş bitkilerin arasından ilerleyebilmek için insanın palaya ihtiyacı vardı. Decker sadece ellerini ve cüssesini kullanarak yolunu buluyordu. Bogart ve Milligan hemen arkasındaydılar. Çökmüş verandanın önüne gelip evin ön cephesine baktılar. Üst katta tahtayla kapatılmış pencerelerden birinin dışındaki yanık izlerini görebiliyorlardı. Decker, cesetlerin bulunduğu yer derken Bogart başıyla onayladı.
Milligan, içeride adımlarımızı dikkatli atalım dedi. Bu ev ne kadar sağlam bilmiyorum.
Decker veranda basamaklarını dikkatle tırmanırken çürük olduğu ilk bakışta belli olan yerlerden sakındı. Ön kapıya geldi ve kapıyı itti. Kapı bir milim bile kıpırdamadı. Decker'ın güçlü omzuyla dayanmasıyla birlikte ahşap kapı nihayet yerinden oynadı ve içeriye doğru açıldı. Elektrik yoktu tabii, bu yüzden yanlarında fener getirmişlerdi. Dolaşırlarken içeride hiç moloz olmamasına şaşırdılar ama etrafa küf ve çürümüşlük kokusu yayılmıştı.
Bogart eliyle burnunu kapattı, kahretsin, bu havayı solumasak iyi olacak.
Decker başını kaldırıp baktı. Çatı ve pencereler sağlam görünüyor, içerisi bu yüzden temiz kalmış. Feneri odanın içinde dolaştırdı, yürüdükçe gördüklerini birer birer hafızasına kaydediyordu. Ev küçüktü. Giriş katıyla bitişikteki garajı dolaşmaları fazla uzun sürmedi. Bodrum yoktu. Bakmaları gereken bir tek üst kat vardı. Decker ilk basamağa adımını atar atmaz ortalık maviye kesti. Öylesine ani bir gelişmeydi ki bu, basamağın yerini şaşırıp hafifçe tökezledi. Milligan kolundan yakaladı onu, iyi misin? Decker kendini iyi hissetmese de başıyla onayladı. Böyle bir mavi deneyimini daha önce eski evinde karısının, kızının ve kayınbiraderinin cesetlerini gördüğünde ve o günden sonra eve her gittiğinde yaşamıştı. Elektrik mavisi, sahip olduğu tüm duyguları ezen, onların üstüne çıkan bir renkti bu. Sinir bozucu ve rahatsız ediciydi. Benim bu duyguyu aşmam gerek. Decker gözlerini hızlı hızlı kırpıştırdı ama gözlerini her açtığında mavilik yeniden ortaya çıktı. Sinestezi iddia ettikleri gibi bir şey değilmiş. Her an çökecekmiş gibi duran basamaklarda dikkatle ilerleyerek sahanlığa vardı. Bu katta biri Mars'ın, diğeri anne ve babasının olmak üzere sadece iki yatak odası ve ortak kullandıkları bir banyo vardı. Decker ilk odaya girdi. Mars'ın odası olduğunu tahmin ettiği odada yatak hala yerinde duruyordu. Bir duvarda R&B şarkıcısı Luther Vandross'la Kate Sweat'in yer yer yırtılmış posterleri de, diğer duvardaki Naomi Campbell ve Claudia Schiffer posterleri de odanın anne babaya ait olmadığını doğruluyordu. Milligan sağlıklı Amerikan erkeği diye yorum yaptı. Tanrım, zaman kapsülünü filan açtık sanki. Decker çiftenin durduğu raf nerede diye sordu. Milligan uzaktaki duvarı işaret etti. Orada tek bir raf, altında mermi kutularının durduğu bir çekmece var. Sonra Mars'ın anne ve babasının yatak odasına geçtiler. Decker sırtını duvara dönmüş halde ayakta dikilip eski polis raporlarında çizilmiş şemayı düşündü. Cesetler hemen ön pencerenin altında yan yana duruyordu. Roy pencereye, Lucinda ise yatağa yakın taraftaydı. Pencere camı kararmış ve yüksek ısı yüzünden parçalanmış, boşluk dıştan çakılan kontür plakla kapatılmıştı. Bu oda Mars'ın odasından farklı olarak boştu. Decker mobilyalara ne oldu diye sordu. Bogart delil olarak toplandığını sanıyorum dedi. İtfaiyeciler alevleri söndürmekle uğraşırken yanıcı maddeleri de dışarıya atmış olabilirler. Decker başıyla onayladı. Emin olmak için konuyu biraz daha araştırırız. Bir de duvardaki şu kare izler. Orada resimler asılıymış anlaşılan. O resimlere ne oldu merak ediyorum. Milligan birkaç yere sorabilirim dedi. Decker dolap kapısını açarak feneri içine tutup baktı. Tam kapıyı kapatıyordu ki durup dolabın içineydi. Şuna bakın. Bogart ve Milligan Decker'ın yanına gelerek ışık tuttuğu yere diktiler gözlerini. Bogart dolabın yan duvarına kazınmış silik harfleri okurken AC ve RB mi dedi, ne anlama geliyor acaba? Decker telefonuyla yazıların görüntüsünü fotoğrafladı. Bilmiyorum. Dolap Marslar evi satın almadan önce bile buradaydı belki. Belki. Mars yazmıştır belki de, önemli olabilir yani. Decker çevresine bakındı. Acil hattına yangın ihbarını kim yapmış? Milligan bunu tespit ettiklerini sanmıyorum dedi. O zamanlar cep telefonu kullanımı pek yaygın değildi. Buralarda sinyalin pek kuvvetli olduğunu da sanmıyorum. Yani ihbarın evin önünden geçen bir araba tarafından yapıldığına pek ihtimal veremem. Bogart öyle olsaydı telefonun izini sürer, kimin yaptığını bulurlardı dedi. Milligan onaylar gibi başını sallamaya başladı. Doğru, benim yine de kontrol etmem gerek. Aşağıya indiler. Burada Decker daha önce gördüğü bir şeyi gördü. Genç Melvin Mars'ın lise futbol formasıyla çektirdiği soluk bir fotoğraftı bu. Resim duvarda asılıydı. Küçük bir raftaysa Mars'ın farklı yaşlarda çekilmiş birkaç fotoğrafı duruyordu. Bogart hala burada durduklarına şaşırdım dedi. Dediğin gibi insanların öldürüldüğü yere kimse gelmek istememiş. Buralarda çok insan yaşamıyor zaten. Yakınlardan gelip geçen yabancılar da yoldan evi göremez. Özellikle de etrafı yabani otlarla kaplıyken. Decker bir süre daha çevresine bakındı. Bence esas ilginç olan gördüğümüz değil, görmediğimiz şeyler. Milligan neymiş o diye sordu. Roy ve Lucinda, Mars'ın fotoğrafları. Decker Mulligan'a döndü. Sanki hiç var olmamışlar.
15. bölüm. Decker saatine baktı. O akşam Alan Tanner'ın Melvin Mars'la birlikte olduğu eve gelmişlerdi. Diğer evlerden uzakta küçük ve eski bir yapıydı bu. 30 kilometre çapındaki bir alanda başka bir ev yoktu. O zamanlar daha da tecrit edilmiş bir konumda olması muhtemeldi. Decker genç bir kadın neden herkesten bu kadar uzakta tek başına yaşar diye sordu. Bogart'ın da Milligan'ın da bu soruya verecek bir cevabı yoktu. Sonra eskiden motelin bulunduğu, şimdi ise alışveriş merkezi olan bölgeye, oradan da Mars'ların evine döndüler. Tanner'ın evi, eskiden motelin bulunduğu mevki ve Mars'ların evi, üçü de ana yoldan oldukça uzaktaydı. Decker, Alan Tanner'ın eski eviyle motelin arası bir saat, motelden Mars'ların evi ise yaklaşık 40 dakika, dedi. Arabayı kullanmakta olan Milligan başıyla onayladı. Mars Tanner'ın evinden akşam saat 10'da ayrılmış. Motele bir saat sonra, yani 11 civarında vardığını söyledi. Ama motel görevlisi ifadesinde Mars'ın motele gece yarısından sonra saat 1'i çeyrek geçe giriş yaptığını söylemiş. Yani Mars 40 dakika daha yol yaparak evine gitmiş. Anne ve babasını öldürmüş ve saat 1 veya 1'i biraz geçe motele rahatlıkla geri dönmüş olabilirdi. Savcılık makamının başarıyla savunduğu iddia buydu. Decker o kadar rahat olamazdı diyerek karşı çıktı. Evine gitmesi, anne ve babasını öldürmesi, benzin alması ve evi ateşe vermesi gerekiyordu. Bunlar zaman alacak işler. Rahatlıkla olmasa bile sonuçta yapılabilirdi ama bunu inkar edemeyiz. Bogart polis raporuna göre adli tabibin cinayetlerin işlendiğini düşündüğü esnalarda evin civarında Mars'ın arabasına benzer bir araba görülmüş diye ekledi. Milligan doğru dedi. Görgü tanığı da bölgede yaşayan uzun mesafe kamyon şoförüymüş. Adam Mars ailesini de tanıyormuş. Bogart başıyla onayladı. Ve adam 5 yıl önce ölmüş, yani onunla konuşma şansımız yok. Decker ama Charles Montgomery ile var, onunla konuşabiliriz dedi. Alabama'daki ekipten bir e-posta geldi. Gerekli ayarlamaları yapmışlar. Yarın değil öbür gün onunla konuşabileceğiz. Decker'ın telefonu çaldı, arayan Jameson'du. Jameson, Mars'la konuştuk, Davenport şimdi raporunu hazırlıyor dedi. Mars'la ilgili neler düşünüyor? Emin değilim, aklından geçenleri benimle paylaşmadı. Peki sen ne düşünüyorsun? Amos, adam söylediklerinde çok samimi görünüyor. Diğer yandan kendi çıkarı için başkalarını kullanabilecek bir yapısı da var. Gerçekte hangisi? Henüz emin olamadım. Size yeni herhangi bir şey söyledi mi? Pek sayılmaz. Masumiyetini defalarca vurguladı. Anne ve babasının öldüğü gece neler yaptığı hakkında uzun uzadıya konuştuk. Olayların zamanlamasını açıklayamıyor. Uyumak için motele gittiğini ve ertesi sabah kapısında polisle uyandığını söyledi. Hikayesini kusursuz hale getirmek için önünde 20 yılı vardı. Ama beni rahatsız eden bir şey var. Nedir? Tüm bunları Mars planladıysa zamanla ilgili o boşluğa neden akla yatkın bir açıklama getiremiyor? Bunun bir sorun olacağını biliyor olması gerekirdi. Konuşmayı dinleyen Bogart, suçlular genellikle hata yapar. Bu hata da çoğunlukla zamanlamayla alakalı olur Amos. Aynı anda iki farklı yerde olamazlar. Bunu herkes gibi sen de biliyorsun dedi. Decker, evet hata yaparlar ama bu kadar değil diye karşı çıktı. 15 dakikayı belki yarım saati geçiştirmek mümkün ama birkaç saati değil. Çok büyük bir zaman boşluğundan söz ediyoruz. Diğer konularda titiz davrandıysa, böylesine kritik bir konuda aynı titizliği neden göstermesin? Bu aklımızda bulunması gereken bir nokta, bunu söylemek istiyorum sadece. James'in ne zaman dönüyorsunuz diye sordu. Bir saat içinde. Decker telefonu kapattı. Otoyola önlerinde uzanan uçsuz bucaksız Texas'a dikti gözlerini. Topografya ufuk çizgisine kadar birebir aynıydı. Gözlerini kapattı. Zihninin kanatlanıp bir süredir içini kemiren şeye geri dönmesine izin verdi. Bogart Decker'a şöyle bir baktı. Burlington'da bu hallerine sıkça şahit olmuştu. Ne oldu diye sordu. Decker gözlerini açmadan çifte, sonra da yangın dedi. Anlamadım. Önce çifteyle öldürüldüler, sonra ateşe verildiler. Evet, polis raporunda böyle yazıyordu. Neden? Decker zihninde kömürleşmiş cesetlerin görüntüsünü canlandırdı. Hipermnezinin iyi tarafı her şeyi olduğu gibi tüm detaylarıyla görebilmesiydi. Ne bir eksik ne bir fazla, ayna gibi net.
Boksör pozisyonu.
Ne?
Cesetlerin duruşu, boksör duruşunu andırıyordu.
Milligan şöyle bir bak, doğru. Kurban yangın başlamadan önce yaşıyor da olsa, ölü de olsa, ateşin etkisiyle kas, tendon ve girişler sertleşir, kasılır. Yumruklar sıkılır, kollar bükülür. İnsan ringde savunma pozisyonu almış boksör gibi görünür.
Decker gözleri hala kapalı halde, ismi de buradan geliyor dedi.
Çifteyle vurulup ölmüşler belli.
Milligan omuz silkti. Çifteyle yakın mesafeden başından vurulanların yaşama şansları pek yoktur. Değişmez kuraldır bu.
Decker gözlerini açtı. Madem öyle, cesetler neden yakıldı?
Madem ölmüşlerdi. Bunu sembolik bir şey olduğuna inanmıyorum.
Bogart polis raporunda bu soru gündeme geldi ama hiçbir zaman cevaplanamadı dedi. Yangın cesetlerin kimliğini belirlemeyi zorlaştırmak için çıkarıldıysa işe yaramadı. Diş kayıtlarıyla kimlik tespiti yapıldı çünkü. Eğer bu yöntem fayda etmeseydi yanmış cesetten DNA alınabilirdi.
Katil bunu bilmiyordu belki.
Milligan, Melvin Mars bunu bilmiyordu belki demek istiyorsun herhalde dedi. Decker onu duymazlıktan geldi. Cesetler kesin olarak Roy ve Lucinda Mars olarak teşhis edildi, öyle mi?
Evet, bu konuda hiç şüphe yok. Cesetler feci biçimde yanmış. Kafalarındaki çifte yaralarına rağmen kimlik tespiti yapılmasını sağlayacak yeteri kadar sağlam diş kalmıştı. Ölenler Mars'ın anne ve babasıydı.
Bu sorumun cevabı değil hala. Zaten ölmüşler. Neden yakıldılar peki?
8. ayrımın sonu. Sayfa 104.